Ayrım 11 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 104 Louisa mahmurca doğrulunca Jim asil yüreğin yanına gitti. Kaiser'ın heybelerinin üzerinde rulo yapılmış yün bir pelerini vardı. Dağlara vardığımızda hava çok soğuk olacak diye uyardı kızı. Hala yarı uykuda olan Louisa yün pelerin omuzlarına sarılırken itiraz etmedi. Jim sonra albayın yiyecek çantasını buldu. İçinde bir somun ekmek, iri bir dilim peynir, birkaç elma ve küçük bir şişe şarap vardı. Albay boğazına çok düşkündür. Elmalardan birini kıza attı ve Louisa meyveye sap çekirdek demeden kurt gibi saldırdı. Baldan da tatlı dedi koca bir parça ısırarak. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Seni gidi aç gözlü küçük kirpi dedi Jim ve Louisa bu kez ona afacan bir çocuk gibi gülümsedi. Çoğu insan Jim'e uzun süre kızgın kalmanın imkansız olduğunu düşünürdü. Louisa'nın önünde çömelerek ekmekten ve peynirden birer dilim kesti ve peyniri ekmek diliminin üzerine koyarak ona uzattı. Louisa peynirle ekmeği doymaz bir iştahla yedi. Jim ay ışığının aydınlığında karşısındaki solgun yüzü izledi. Louisa bir periyi andırıyordu. ''Ya sen?'' diye sordu. ''Sen yemeyecek misin?'' Jim başını iki yana salladı. Yiyeceklerin ikisine birden yetmeyeceğini görmüştü. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış olan Louisa'nın gıda alması çok daha önemliydi. ''Nasıl oluyor da İngilizceyi bu kadar iyi konuşabiliyorsun?'' ''Annem devamlıymış.'' ''Ulu tanrım, biz de oralıyız. Büyük büyük büyük babam bir dük veya ona benzer bir şeymiş.'' ''O halde sana dük diye mi hitap etmeliyim?'' ''Daha iyi bir şey bulana kadar idare eder kirpicik.'' Louisa ekmekten büyük bir lokma ısırdığı için buna cevap veremedi. O yerken Jim de Kaiser'ın eşyalarını gözden geçirdi. Altın sırmalı tüneyi giydi ve klapalarını üst üste koydu. ''İçinde iki kişilik yer var ama hiç olmazsa sıcak tutar.'' Albay'ın pantolonunun beli de çok boldu ama Jim heybelerin kayışlarından bir kemer uydurarak beline taktı. Sonra çizmeleri denedi. Neyse ki bunlar uydu. Londra'da teneke asker adında bir oyun görmüştüm dedi Louisa. Tıpkı oradakine benzedin. Sen Londra'ya da mı gittin? Etkilenmekten kendini alamamıştı. Londra dünyanın merkeziydi. İlk fırsatta bana oradan bahsetmelisin. Sonra atları Tuzla'nın kıyısındaki sığır sürülerinin su içtiği kuyuya götürdü. Kuyuyu Mansur ile 2 yıl önce kazmışlardı. İçindeki su çok tatlıydı ve atlar kana kana içtiler. Geri döndüğünde Louisa'nın pelerinin altında yine uyuyakalmış olduğunu gördü. Başucunda çömelip ay ışığının aydınlığında yüzünü seyretmeye koyuldu ve kalbinde tuhaf bir sızı hissetti. Biraz daha uyumasına izin verdi ve albayın yanındaki yem torbasındaki yemlerle atları besledi. Sonra Kaiser'ın eşyaları arasından kendisine gerekli olanları seçti. Piştov harika bir silahtı. Gerekli diğer aksesuarlar bir parça yelken bezine sarılmıştı. Kılıç en kaliteli çeliktendi. Tüneyin ceplerinde altın bir saat, bir de gümüş guldenler ve birkaç altın dukayla dolu bir para kesesi vardı. Dipnot duka bir çeşit Venedik altın akçesine verilen ad. Arka cebinde ise içinde bir çakmak taşı, pamuk yongası ve çelik olan pirinç bir kutu vardı. ''Atını çalacaksan parasını da alabilirim. Bir eksik bir fazla ne fark eder?'' dedi kendi kendine. Ama şahsi eşyalarına el sürmemeye karar vererek altın saatle nişanları bir heybeye koyarak heybeyi açık alanın görülebilecek bir köşesine yerleştirdi. Kaiser'ın ertesi gün Bushman iz sürücülerle dönüp değerli eşyalarını bulacağını biliyordu. Dipnot Bushman, Güney Afrika'da avcılıkla uğraşan kısa boylu yerli halk. ''Bakalım cömertliğim karşısında minnet duyacak mı?'' diyerek kasvetli bir şekilde gülümsedi. Artık geri dönüş olmadığını biliyordu. Son çizgiyi de aşmıştı. Asil yüreği tekrar eğerledi ve pelerinin altında tor top olmuş halde uyuyan Louisa'nın yanına gitti. Onu nazikçe uyandırmak için saçını okşadı. Louisa gözlerini açtı ve ona baktı. ''Bana dokunma'' diye fısıldadı. ''Sakın bana bir daha o şekilde dokunma.'' Sesinde öyle keskin bir nefret vardı ki Jim geriledi. Yıllar önce vahşi bir kedi yavrusu yakalamıştı. Tüm sevgisine, sabrına ve şefkatli yaklaşımına rağmen hayvanı evcilleştirmeyi başaramamıştı. Hırlıyor, ısırıyor, tırmalıyordu. Sonunda hayvanı bozkura götürüp serbest bırakmıştı. Belki bu kız da o vahşi kedi yavrusu gibiydi. ''Seni uyandırmak zorundaydım.'' dedi. ''Yola devam etmeliyiz.'' Louisa hemen kalktı. ''Kısrağı al dedi Jim. Uysal sakin bir hayvandır. Ama rüzgar gibi hızlıdır. İsmi Asil Yürek.'' Kızı Eğer'in üzerine oturttu. Louisa dizginleri aldı ve pelerine sıkıca sarıldı. Jim kalan ekmekle peyniri ona uzattı. ''Yolda yiyebilirsin.'' Louisa ekmeğe dünyanın en leziz yemeğiymiş gibi yumulunca Jim onu böyle vahşi, sıska bir yaratık haline getiren şartların neler olabileceğini düşündü. Ona yardım edip edemeyeceğinden şüphe etmeye başladı. Sonra şüpheleri bir kenara bırakarak kıza yatıştırıcı olduğunu umdu ama Louisa'ya kibirli gelen bir gülümsemeyle baktı. ''Eminim Majuba'ya vardığımızda Zama av etiyle dolu tencereyi ateşin üzerine koymuş olur. Umarım ağzına kadar doldurmuştur. Albayla yemek yeme yarışına girerseniz paramı hiç düşünmeden senin üzerine koyarım.'' Ateş topunun sırtına atladı. ''Ama önce burada yapmamız gereken başka bir şey var.'' Atını Highville'da doğru sürdü ama evin uzağından geçmeye dikkat etti. Saat gece yarısını geçmiş olmasına rağmen yine de tedbiri elden bırakmadı. Babasıyla veya Dorian amcasıyla karşılaşmak istemiyordu. Kaçışlarının hikayesini daha denizden çıktıkları an duymuş olmalıydılar. Kumsaldaki izleyiciler arasında özgür bırakılıp ailesi için çalışan kölelerden birkaçını görmüştü. Babasıyla şimdi yüzleşemezdi. Burada hoşgörüyle karşılanmayacağız. Beni Louisa'yı teslim etmeye razı etmek için uğraşacaklardır diye düşündü. Ateş topunu otlağın doğusundaki bir grup kulübeye doğru sürdü. Bir ağaç sırasının yanında durup atından indi ve dizginleri Louisa'ya uzattı. ''Burada bekle, birazdan dönerim.'' Köydeki çamur sıvalı duvarları olan kulübelerin en büyüğüne dikkatle yaklaşıp ıslık çaldı. Uzun bir sessizlik oldu, sonra tek pencereyi perde niyetine örten koyun postunun gerisine bir fener ışığı belirdi. Kokulu post bir kenara itildi ve kara bir baş şüpheyle dışarı uzandı. ''Kim var orada?'' ''Benim, Bakkat.'' ''Somoya.'' Beline yağlı bir battaniye sarılmış halde ay ışığının aydınlığına çıktı. Yüz hatları yassı, gözleri kısıktı. Bir çocuk gibi ufak tefekti. Derisi ay ışığı altında amber gibi parlıyordu. Bakkat bir buşmandı ve tipi de olsun fırtına da olsun bir hayvanın izini 50 fersah geriden dağ demeden çöl demeden takip edebilirdi. Cime bakıp gülümsedi ve gözleri kırışıklıkların arasında neredeyse kayboldu. ''Kulu kulunun güler yüzü üzerine olsun Somoya.'' ''Senin de eski dost, diğer çobanlara haber ver. Bütün sürüleri toplayın ve tüm yolları mümkün olduğunca doldurun. Özellikle de doğu ve kuzey yönüne doğru giden yolları. Toprağın yeni sürülmüş gibi altüst olmasını istiyorum. Kimse giderken ardımda bıraktığım izleri takip edememeli. Sen bile anladın mı?'' Bakkat neşeyle kıkırdadı. ''Evet Somoya, hem de çok iyi anladım. O güzel kızla kaçtığını ve şişko askerin sizi kovaladığını hepimiz gördük. Hiç merak etme, sabah olduğunda geride hiçbir iziniz kalmamış olacak. Aferin sana, Jim Bakkat'ın sırtına vurdu. Şimdi gidiyorum. Nereye gittiğini biliyorum, soyguncular yolundan mı gideceksin? Soyguncular yolu koloniden kaçmak için kullanılan ve sadece kanun kaçakları tarafından rağbet gören efsanevi yoldu. O yolun nereye çıktığını kimse bilmez, çünkü şimdiye kadar gidenlerin hiçbiri geri dönmedi. Atalarımın ruhları geceleri kulağıma fısıldıyor, vahşi diyarlara gitmek için can atıyorum. ''Yanında benim için de bir yer var mı?'' Jim güldü. ''Her zaman Bakkat, nereye gidersem gideyim beni bulabileceğini biliyorum. Bir hayaletin cehennemdeki kızgın kayalar üzerindeki izlerini bile bulursun. Ama önce buradaki görevlerini yerine getirmelisin. Babama iyi olduğumu, anneme onu sevdiğimi söyle.'' dedi ve Louisa'nın atlarla beklediği yere koştu. Yola devam ettiler. Fırtına dinmiş, rüzgarın şiddeti hafiflemişti. Ay onlar tepenin eteklerine varmadan önce batıda alçalmıştı. Jim tepeden aşağı akan bir derenin yanında durdu. Atlara su içirip biraz dinleneceğiz dedi. İnmesine yardım etmeyi önermedi. Louisa asil yüreğin üzerinden bir kedi zarafetiyle atlayarak atı suyun başına götürdü. Kısraklar aralarında şimdiden bir bağ oluşmuş gibiydi. Sonra atı bırakıp tek başına çalıların arkasına girdi. Jim seslenip ona fazla uzaklaşmamasını söyleyecek oldu ama vazgeçti. Albayın şarap matarası yarı yarıya boştu. Jim matarayı sallarken kendi kendine gülümsedi. Kaiser kahvaltıdan beri aralıklarla yudumlar alıyordu herhalde diye düşündü ve kalan şarabı tatlı dağ suyuyla seyreltmek için derenin başına gitti. Az sonra kızın çalıların ardından çıktığını ve yüksek kayaların ardında dere kıyısına indiğini fark etti. Sonra su şıkırtıları duymaya başladı. ''Bu deli kadın banyo yapmıyorsa ne olayım?'' Başını iki yana salladı ve soğuk suyu düşününce ürperdi. Dağlarda hala kar vardı ve gece havası çok serindi. Louisa geri dönüp ona ne çok yakın ne de çok uzak olan bir kayanın üzerine oturdu ve ıslak saçlarını taramaya koyuldu. Jim kaplumbağa kabuğundan yapılmış tarağı tanımıştı. Ayağa kalkıp o tarafa yürüdü ve matarayı ona uzattı. Louisa saçını taramaya ara vererek birkaç yudum içti. ''Bu iyi geldi.'' dedi. Bir barış önerisi gibi ve uzunluğu beline kadar gelen sarı saçlarını taramaya devam etti. Jim sessizce onu izliyordu ama kız ona bir daha bakmadı. Bir balıkçı baykuş dev bir pervane gibi suya daldı ve çırpınan avıyla uzaktaki devrik bir ağaç gövdesine uçtu. Keskin gagasıyla balıktan parçalar koparmaya başladı. Louisa başını çevirdi, konuştuğunda sesi yumuşaktı. Hafif aksanı çok çekiciydi. Yaptıkların için minnettar olmadığımı sanma. Bana yardım etmek uğruna hayatını, hatta belki daha da fazlasını tehlikeye attığını biliyorum. Şey, bir tür hayvanat bahçem var dedi Jim şakacı bir ifadeyle. Tek eksiğim küçük bir kirpiydi. Belki bana öyle demekte haklısın diyerek mataradan bir yudum daha aldı. Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Başıma aklının hayalinin alamayacağı şeyler geldi. Asla anlayamayacağın şeyler. Seni biraz tanıyorum. Cesaretini ve azmini gördüm. Martıyı gördüm, nasıl koktuğunu biliyorum. Belki anlayabilirim dedi Jim. En azından denerim. Louisa'ya döndü ve ay ışığı altında gözyaşlarının gümüşten birer damla gibi aktığını görünce içi burkuldu. Yanına koşup ona sıkıca sarılmak istedi ama sonra söylediklerini hatırlayıp kendini dizginledi. ''Sakın bana o şekilde dokunma.'' Onun yerine ''Hoşuna gitse de gitmese de ben senin dostunum.'' dedi. ''Anlamak istiyorum.'' Louisa küçük ellerinden birinin ayasıyla yanaklarını sildi ve pelerinin altında iyice büzülerek solgun bir yüzle konuşmadan oturdu. ''Bilmem gereken tek bir şey var dedeciğim. Mansur isminde bir kuzenim var. Benim için bir kardeşten de ötedir. Bana senin bir katil olabileceğini söyledi. Bu ihtimal içimi kavuruyor. Bilmem gerek. Birini öldürdün mü? O yüzden mi martıdaydın?'' Louisa yavaşça ona döndü ve yüzünün görülebilmesi için saçlarının oluşturduğu ipeksi perdeyi yaraladı. ''Annem ve babam veba salgınında öldü. Mezarlarını kendi ellerimle kazdım.'' Onlara duyduğum sevgi ve mezarları üzerine yemin ederim ki ben bir katil değilim Jim Courtney. Jim rahatlayarak derin bir nefes aldı. Sana inanıyorum. Bana başka bir şey söylemek zorunda değilsin. Louisa mataradan bir yudum daha aldı ve Jim'e geri uzattı. Daha fazla içmeme izin verme. Güçlü olmam gereken zamanlarda yüreğimi yumuşatıyor. Sessizce oturdular. Jim tam dağlarda biraz daha ilerlemeleri gerektiğini söyleyecekti ki Louisa konuştu. Fısıltısı öyle hafifti ki Jim bir an için doğru duyup duymadığından emin olamadı. Bir adam vardı. Bir zamanlar ölmüş babama güvendiğim kadar çok güvendiğim, çok zengin ve güçlü bir adam. Bana başkalarının bilmesini istemediğim şeyler yaptı. Hayır Louisa, onu susturmak için bir elini kaldırdı. Bana bunu anlatma. Hayatımı ve özgürlüğümü sana borçluyum. Bilmeye hakkım var. Lütfen dur. Sözlerinden kaçmak için ayağa fırlayıp çalıların ardına koşmak istiyordu. Ama yerinden kıpırdayamadı. Dans eden bir kobranın önünde donup kalan bir fare gibi büyülenmişti sözleriyle. Louisa tatlı çocuksu sesiyle anlatmaya devam etti. ''Bana neler yaptığını anlatmayacağım. Bunu hiç kimseye hiçbir zaman anlatmayacağım. Ama bir erkeğin bana dokunmasına artık izin veremem. Ondan kaçmaya çalıştığımda uşakları odama bir kese içinde mücevherler yerleştirmiş. Sonra bulunuşuna tanık olmam için beni çağırdılar. Amsterdam'da mahkemeye çıktım. Ömür boyu sürgüne gönderileceğim açıklandığı sırada davacı mahkeme salonunda bile değildi.'' Uzun bir süre sessiz kaldılar. Sonra Louisa tekrar konuştu. ''Artık başımdan geçenleri biliyorsun Jim Courtney. Artık kirletilip bir kenara fırlatılmış bir oyuncak olduğumu biliyorsun. Şimdi ne yapmak istiyorsun?'' ''Onu öldürmek istiyorum.'' dedi Jim sonunda. ''Bu adam günün birinde karşıma çıkarsa onu öldüreceğim.'' ''Sana karşı dürüst oldum. Şimdi dürüstlük gösterme sırası sende. Ne istediğinden emin olmalısın. Hiçbir erkeğin bana dokunmasına izin vermeyeceğimi söyledim. Sana ne olduğumu anlattım. Beni Ümit Burnu'na götürüp Albay Kaiser'a teslim etmek istiyor musun? İstiyorsan seninle geri dönmeye hazırım.'' Jim yüzünün görülmesini istemiyordu. Çocukluğundan beri ağladığını gören olmamıştı. Ayağı fırlayıp asil yüreği eğerlemeye koyuldu. ''Gel haydi kirpicik, Majuba'ya daha uzun bir yolumuz var. Gevezelikle harcayacak vaktimiz yok.'' Louisa itaatkarca geldi ve kısrağa bindi. Dağların arasındaki derin boğazdan geçip dik bir vadi yamacını tırmandılar. Tırmandıkça hava soğudu. Şafak sökünce güneş dağların tepelerini tuhaf bir pembeye boyadı. Kayalar üzerindeki erimemiş kar kümeleri bembeyaz parlıyordu. Sabahın ilerleyen saatlerinde ağaç sırasının başlangıcına varıp mola verdiler ve altlarındaki gizlenmiş vadiye baktılar. Dik yamacın üzerindeki kayalıkların arasında köhne bir bina vardı. sazlarla örtülü derme çatma çatısındaki delikten süzülen duman ve taş duvarlı ağıldaki küçük katır sürüsü olmasaydı Louise orayı fark etmeyebilirdi. Majuba dedi Jim ona dizginleri çekerek, güvercin yuvası ve o da zama. Üzerinde bir peştemal olan iri yapılı uzun boylu bir genç adam gün ışığına çıkmış onlara bakıyordu. Onunla tüm ömrümüzü birlikte geçirdik, sanırım onu seveceksin. Zama el salladı ve onları karşılamak üzere tepeyi tırmanmaya başladı. Jim onunla selamlaşmak için ateş topunu sırtından indi. Kahveyi ocağa koydun mu? Zama at sırtındaki kıza baktı. Bir süreliğine birbirlerini süzdüler. Geniş güçlü ifadeli bir yüzü, yapılı bir vücudu ve bembeyaz dişleri vardı. Seni selamlıyorum hanım Louisa dedi en sonunda. Ben de seni selamlıyorum Zama ama adımı nereden bildin? Somoya söylemişti. Sen benimkini nereden bildin? Bana da o söyledi. Çok geveze değil mi dedi Louisa ve birlikte güldüler. Ama neden ona Somoya diyorsun? Bu ismi ona babam vermiş. Vahşi rüzgar anlamına geliyor diye cevapladı Zama. Tıpkı rüzgar gibi. Canının istediği gibi eser. Şimdi hangi yöne doğru esecek? Ama Zama'ya değil, yüzünde hafif bir gülümsemeyle Jim'e bakıyordu. Göreceğiz dedi Zama gülerek. Ama en beklenmedik yöne eseceği muhakkak. 11. ayrımın sonu. Sayfa 111.